Ayrım 50. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 554. Charlie olağanüstü bir pazarlık yaptı. Zandra Sadr şeytanıyla ustaca boy ölçüştü ve bir kez daha bir insanın en güvenilir banka cüzdanının akıl olduğunu kanıtladı. Geçiş ücreti tamlamasını hiç ağzına almadı. Onun yerine alay eder gibi bağış sözcüğünü kullandı. Yer yerde bayramlık ya da dünyalık dedi. Akbaba'nın boyun eğmek zorunda kaldığı şantaja hiç değinmedi. İstekte bulunuyormuş gibi değil, bağış yapıyormuş gibi davranmaya özen gösterdi. Tonlarca yiyecek, tam donanımlı bir hastane bağışlamaya karar vermek kolay olmamıştı. General uzun uzadıya düşünmüştü. Bir ara bağışı ikiye bölmeyi, yarısını Hristiyan kesimine, yarısını da Müslüman kesimine vermeyi bile aklından geçirmişti. Bağışı olduğu gibi efendi hazretlerine yapmak için dört koşul öne sürüyordu. İlk koşul, Sahra Hastanesi'nin gönderine yine İtalyan bayrağı ile Kızıl Haç bayrağı çekilecekti. İkincisi, hastanenin kapıları yalnızca siyasal, dinsel bir görüşün yandaşlarına değil, herkese açık olacaktı. Üçüncüsü, yeni mal sahipleri hastaneyi her türlü yağmaya, yıkıma karşı koruyacaklardı. Dördüncüsü, Kur'an'ın yasakladığı domuz etiyle içkiler Hristiyan kesimindeki yoksullara dağıtılacaktı. Soğuk hava depolarında çok miktarda domuz eti, salam, sosis, binlerce şişe şarap, köklü şarap, likör bulunduğuna ve İtalyanların bunları kentin karşı kesiminde dağıtmaları için yeterli süre olmadığına göre son koşulda önemli bir koşuldu. Efendi Hazretleri bu dört sorumluluğu yüklenmeye hazır mıydı? Hazırsa şu andan başlayarak kendisini bağışın yasal sahibi sayabilirdi. Teslim hareketten önce demek ki bir ay içinde yapılacaktı. Evet, general bir ay içinde kentten ayrılmayı tasarlıyordu. Bu yalanın ardından en önemsediği konuya geçmişti. Elindeki güçlü kozlara karşın gemilerin üçünün de kurtulması güvencesini veremeyen rulet oyununa. Efendi Hazretlerinin yalnızca iki göz ve iki kulakla yalan rüzgarlarına kapılan hainleri engelleyemeyeceğini hiç kuşkusuz general de biliyordu. Ama yine de general görmeyen üçüncü gözle duymayan üçüncü kulağa ilişkin cümleden hoşlanmamış, eski bir İtalyan atasözünü anımsatmak istemişti. Duymak istemeyenden daha iyi sağır, görmek istemeyenden daha iyi kör olmaz. Bir de şu soruyu sormayı gerekli buluyordu. Efendi Hazretleri su üstünde üç kez yolculuk eden üçlü ateşi nasıl söndürecekti? Her zamanki gibi donuk bir yüzle iki oğlunun arasında oturan Zandra Sad konuşmayı tepki göstermeden dinlemiş, sonra da içtenliksiz bir sesle bağışı da koşulları da kabul ettiğini söylemişti. Sahra Hastanesi'nin gönderine yine İtalyan bayrağı ve Kızıl Haç bayrağı çekilecekti. Hastanenin kapıları yalnızca bir siyasal dinsel görüşün yandaşlarına değil, herkese açık olacaktı. Yeni mal sahipleri hastaneyi her türlü yağmaya, yıkıma karşı koruyacaklardı ve Kur'an'ın yasakladığı domuz etiyle içkiler Hristiyan bölgesindeki yoksullara dağıtılacaktı. Sözümüze güvenebilirsiniz yüzbaşı. Ama hemen ardından sesinin tonunu değiştirerek sert bir sesle Arap ülkelerinde de eski atasözleri olduğunu, bunlardan birinin şöyle dediğini eklemişti. Bağış yapana vermedikleri için değil, verdikleri için teşekkür et. Bir başka atasözü de şöyleydi. İki el, üç ateşi söndürmeye her zaman yetmez. Böylece generalin sorusuna şu yanıtı veriyordu. Üç gözü, üç kulağı olmadığı gibi üç eli de yoktu ve üç eli olmadığına göre üç ateşi söndürmeye söz veremezdi. Buna karşılık tek burnunu kullanarak yanık kokusunu koklar, tek ağzını kullanarak müezzinlerin artık yapmadıkları çağrıyı biraz değiştirerek yine yaptırabilirdi. Gerçekten de çağrıyı düzeltip yeniden düzenledi ve o akşam kentin yarısındaki minarelerden müezzinlerin yeni çağrısı yankılandı. Dinleyin, Allah adına dinleyin. Giden İtalyanlara dokunmayın. İtalyanlar kan kardeşlerimiz. Bize armağanlar vererek gidiyorlar. Gerçek olabilecek bir yalan, yalan olabilecek bir gerçek gibi gizemli bu çağrı, dört gün boyunca her gün, her gece ezandan sonra minarelerden yinelendi. ve böylece çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri geçti. Çarmıha giden yolun bu aşamaları kimseyi esirgemedi. Bir haftadır göbeğin çimeninden ayrılmayan Tayun'daki Kısra bile. Çarşamba aşamasının önemi, Angelo'nun son hızla yol alan bir trenin camına düşen yağmur damlası problemini çözerken içinde beliren korkunç önseziden kaynaklandı. Ama bu önsezi beyninin içinde bir giz olarak kaldığı için herkesin gözünde o gün bir rıhtımın ele geçirilmesiyle önem kazandı. Olayın kahramanı da Pistoia oldu. Gerçekten de Amalcılar eski kentin yanı sıra kuzeybatı burnundan yıkılan büyük oteller kesiminde içine alarak Hristiyanların elindeki limanın girişine dek uzanan kuzey kıyısını ele geçirmişlerdi. Topçular alanından ya da batıdaki iç limandan açtıkları ateşle limanı da almaya çalışıyorlardı. Hükümetçiler saldırıyı püskürtmek için limandaki tesisleri kapatmışlardı. Tersaneler, kızaklar, gümrük bomboştu. Üzerlerinde trenlerin yük getirip götürdükleri raylar bomboştu. Kalafat yerleri, dubalar terk edilmişti. Kıyıya 45 derecelik bir açı yaparak batıdaki iç limandan denize doğru uzanan ve 850 metre sonra güzel bir fenerle sona eren dalga kıran bomboştu. Yalnızca 8. Tugay'la falanjistlerin kullandıkları doğu iç limanındaki 3 rıhtımda çalışılıyor, yük gemilerinden malzeme indiriliyordu. En önemlisi limanın sorumluluğu, çarpışmalarda gösterdiği başarı nedeniyle albaylığa yükseltilen Hasan'a verilmişti. Rıhtımlardan yararlanma izni ondan alınıyordu. Telsizle Akbaba adına böyle bir izin isteyen profesöre hayır yanıtını vermişti. Hükümetim kimseye, dostlarımıza bile ayrıcalık yapılmaması görüşünde. Oysa bir rıhtım bulmak gerekiyordu. Bulunamazsa üsler sökülemez, günlük malzeme akışı sağlanamazdı. Üsler sökülemeyecek olursa Brindisi'den Peyrut'a doğru yola çıkmış olan gemileri geri göndermek gerekirdi. Gemiler geri gönderilirse alnı açık, başı dik olarak Beyrut'tan ayrılma düşü suya düşerdi. İngilizler gibi gizlice sıvışmak kaçınılmaz olurdu. Çarşamba sabahı şafak bu açmazla söktü ve Akbaba küçümseyerek bir kenara bıraktığı çözümü benimseyeceği sırada Pistoia sorunu çözmeyi önerdi. Bu işi bana bırakın, ben çözerim generalim. Deniz yoluyla gidişe ilişkin işlemleri yürütmekle görevli Sandokan'ı peşine takıp eski dostu Hasan'ı görmeye gitti. İyi dinle beni insan kasabı. Noel gecesi bıçağımı boğazına dayadığımı kabul ediyorum ama kesmedim boğazını. Demek ki yaşamanı bana borçlusun. Borcunu ödemek için bize torpil yapacaksın. Ve Hasan torpil yaptı. Öyle değişmişti ki Hasan. Noel gecesi kana susamışlığını gideren, sonra da Bilal'in son düşüncelerine benzer düşüncelere yol açan yorgunluğu artmış, isteksizlik yüklü bir uyuşukluğa dönüşmüştü. Amip bölünmesi ve Hristiyanların yenilgisi kendine güvenini sarsmış, yıllarca Beyrut'a korku salan azılı cellat yok olmuştu. Aldığı kilolar hareketlerini ağırlaştırmış, sararan yüzü yakışıklılığını azaltmıştı. Artık karanlıkta dolaşan bir panterin ürkütücü canlılığıyla gezinmiyordu ortalarda. Güllelere Brahmet Bayi yazmıyor, mermilere BB harflerini kazımıyor, zaman aşımı bilmeyen görevini, karşı çıkılamaz hakkını uygulamak için sokaklarda Müslüman avına çıkmıyordu. Tabancasının kabzasından Junia Meryem'in resmini çıkarttığı gibi Anatol Frans'ı ya da Corneille'yi anmıyordu. Haçlı seferleri yerine de ağzında buruk bir tat bırakan, beynine ise yaşamını yanlış yönlendirmiş olduğu kesinliğini kazıyan ceketi yamalı bir cüceden söz ediyordu hep. İyileştirmek istiyordum insanları, öldürmek istemiyordum. Cenevre Gölü kıyısında bir ev satın almış olduğu söyleniyordu. İsviçre'ye göç etmeyi beklerken çarpışmalardan uzaklaşmak için limanı yönetmeyi kabul etmişti. Peki Pistoia, git bak, hangi rıhtımı istiyorsan söyle bana. Pistoia konuşmaları ilgisizliği biraz azalmış olarak izlemiş olan Sandokan'la birlikte limanı gezdi. İtalyanların daha önce de kullanmış oldukları doğu kesiminde yer yoktu. Rıhtımlara, falanjistlere cephane getiren gemiler yanaşmıştı ve yük insanı çileden çıkartacak bir ağırlıkla boşaltılıyordu. Orta kesimde yer vardı. Üstelik burası daha tehlikesizdi. Rıhtımlar Amalcıların bulundukları evlerden 500 metre ötedeydi ve büyük silolar hem uzun menzilli silahlara hem de havan ateşine karşı güçlü bir kalkan oluşturuyordu. Ama suyun derinliği yetersizdi. Üstelik rıhtım gümrük depolarının vinçlerinin işgali altındaydı. Bu nedenle son konvoyun araçlarını erlerine almaya yeterli değildi. Batı kesimi ise Amalcıların işgal ettikleri binaların yakınında bulunmak, ateş altında olmak sakıncasını taşıyordu. Üstelik Cemayel'in özel milisi Kateyeb tarafından savunuluyordu. Buna karşılık su derinliği yeterliydi. Rıhtımlar geniş ve pazar günü öğleden sonraya dek boştu. Ayrıca son konvoyun taşıtlarını, askerlerini koruyacak dikey siperlerin yerleştirilebileceği 200 metre boyunda 90 metre eninde bir boşluğu da vardı. Başka seçeneği olmayan bir insanın hoşnutluğu içinde kollarını yana açan Sandokan burayı uygun buldu. Pistoya da onaylayıp Hasan'a söyledi. "Bulduk insan kasabı. Seni gebertmemiş olduğuma çok sevindim." "Ben de senin sevinmene sevindim," dedi Hasan, rıhtımı vermeyi kabul ederek. Bu iki kişi arasındaki garip ilişki sonucunda toplantıda öne sürülen planın uygulamasına geçildi ve Akbaba Pistoya'ya Amalcıların ateşi altında dikey siperleri yerleştirmek gibi güç bir görev verdi. Şekeri günlük konvoyları yeşil hattan geçirmekle görevlendirdi. 15 kamyonla 6 zırhlı araçtan oluşan her konvoy Tayun'da yeşil hattan geçiyor ama daha önce 100 metre açıkta durarak iki nöbetçinin telsizle geçiş serbest demelerini bekliyorlardı. Nöbetçiler Angelo ile Fransız Bernard, İtalyanca bilmeyen Charlie'ydi. Kavşak sürekli olarak iki tehlike altındaydı. İki tarafın keskin nişancıları ve Amalcıların komutanı. Kendisine Rocky sanını yakıştırmış olan Moğol suratlı komutan parmaklığı kaldırıp 21 aracın geçmesine izin vermek için yakut üstü taşınırken Safgigi'nin boynunda gördüğü kırmızı boyun atkısını istiyordu. Safgigi adamı başından sağmak için sonra veririm demiş, yerine getirilmeyen bu söz şimdi terk edilmiş evlerin balkonlarına gizlenmiş Kalaşnikovlar, M16'lar gibi sorun olmaya başlamıştı. Atkıyı istiyorum. Hiç kuşkusuz şeker, Amalcıların hiçbir şey istemedikleri ve keskin nişancı bulunmayan Sodeko geçişini yeğlerdi. Ne var ki yerinde yaptığı incelemede uzun çekicilerin köşelerden dönemeyeceğini görünce Tayun'da karar kılmış ve buraya iki nöbetçi yerleştirmişti. Angelo ile Fransız Bernard bu sevimsiz görevi yerine getirmek için jipi beyaz kısrağın yerleştiği çimenlerin yanına çekiyor, çikolata, şeker, sigara vererek Rocky'nin gönlünü etmeye çalışıyorlardı. Ve keskin nişancıların ateşe ara verdiklerini görüp de geçiş serbest dediklerinde soluklarını tutuyorlardı. Angelo'nun korkunç önsezisi keskin nişancıların ateşe ara verdikleri bir sırada ortaya çıktı. Tahtaya vuralım. Ne karar veriyoruz? Geçiş serbest diyor muyuz? Evet diyoruz. Rocky'ye söyle parmaklığı kaldırsın. Ama atkı dilenmeye başlayacak yine. Ben de çenesini kapatacak hiçbir şey yok artık. Her şeyi aldı. Şeker bile kalmadı. Kahve likörünü versene. Likör içmez. Yine de versen. Fransız Bernard her zamankinden çok daha büyük bir öfkeyle jipten indi. Kahve likörüyle gönlünü alıp parmaklığı açtırmak için Rocky'nin yanına gitti. Tartışmaya başladılar. Atkı olmadığını söyledim ya salak herif, al şu kahve likörünü iç de cehennemi boyla kuş beyni. Atkıyı istiyorum. Çeneni kapat da parmaklığı kaldır ilkel herif. Atkı ve sigara. Ne sigarası? Sigara nereden çıktı? Hiç sigara istemedin ki. Sigara içmiyorum, sigaram yok. Parmaklığı kaldır salak maymun. Sonunda parmaklık kalktı ve Angelo Argan sokağında beklemekte olan Şeker'i aradı. Gelebilirsiniz Akbaba. Parmaklık kalktı, ortalık sakin görünüyor. Peki Charlie, geliyoruz, yanıtını verdi Şeker. Hemen ardından konvoy kavşağa geldi, ilerleyip doğu kesimine girdi. Fransız Bernard rahat bir soluk alarak yine Rocky'ye öfkesini kusmaya başladı. Angelo ise beyaz kısrağa bakıp niçin Ninette'i çağrıştırdığını düşünüyordu. Belki de güzel olduğu, Ninette'in güzelliğini anımsattığı içindi. hem güçlü hem alımlı bir gövdesi, upuzun kusursuz bacakları, güneşte mora çalan iri mavi gözleri, ipekten ışık dalgalarıyla dalgalanarak Ninet'in kestane rengi saçlarını çağrıştıran uzun bir yelesi vardı. Belki de yalnızlığı, Ninet'in yalnızlığını, yürekliliği, Ninet'in yürekliliğini anımsatıyordu ona. Keskin nişancılar, ürkütücü bir ateş açtıklarında ya da bir konvoy geçtiğinde bile korkuya kapılmıyordu. Kılını kıpırdatmadan otlamayı sürdürüyordu. Bu sabah yanlışlıkla çimenlerin üstüne çıkan bir zırhlı araç yumuşacık kuyruğunu sıyırmıştı. Sanki yazgısına karşı çıkmak istemiyormuş gibi yerinden kıpırdamamış, tepki göstermemişti. İnşallah Allah'ın dediği olur. Allah nasıl isterse öyle olur inşallah. Başını çevirdi. Acısı daha da artmıştı. Maymuncukla karşılaştığında Ninet'in de yazgısına karşı çıkmaktan kaçınmış olup olmayacağını sordu kendi kendine. İnşallah Allah'ın dediği olur. Allah nasıl isterse öyle olur inşallah. Bu soru kafasını karıştırdı. Yazgı sözcüğünden tiksiniyordu. İnşallah sözcüğünden tiksiniyordu. Birbirleriyle eş anlamlı olup ikisi de özgürlük ve sorumluluk kavramlarıyla çelişen bir güçsüzlüğün, bir boyun eğişin simgeleriydi. Bu sözcüklerden tiksindikçe kendisini ipleri yazgı ve inşallah sözcükleriyle uygun adım yürüyen bir kişinin ya da bir şeyin elinde bir kukla olarak algılıyordu. Başımıza büyük bir iş açtın evlat. Artık açık açık üçüncü sürat teknesinden söz ediyorlar demişti Charlie. Zandra Sadr'ın suyun üstünde üç kez yol alan ateşi söndüremeyeceğini söylediğini açıklarken. Ödedikleri bedele karşın üçüncü tekne ortaya çıkabilecekti. Bu sözler yıkmış, ezmişti onu. Gerçekten de üçüncü teknenin sorumlusu o muydu? Hem sorumluydu hem değildi. Sorumluydu çünkü 9 milimetrelik parabellumu ateşlemiş, Ninet'in katilini öldürmüştü. Sorumlu değildi çünkü kendi istemi dışındaki gelişmeler sonucunda A olayı B'yi doğurmuş, B olayı C'yi doğurmuş, C olayı da D'yi doğurmuş. D olayı E'yi doğurmuş, E olayı F'yi doğurmuş. F olayı G'yi doğurmuş, G olayı H'yi doğurmuş. Ve birisi ya da bir şey onu yaptığından başka hiçbir seçenek bulunmayan bir zaman ve uzama getirip bırakmıştı. Şu geri zekalıya bak. Bakıyorum Bernard. Sigara, sigara. Atkı yetmiyor. Şimdi de sigara istiyor. Evet, kıçına sokarım sigaraları, kıçına. Doğru, atkıyı da. Evet, istemine bağlı olmayan olaylar. Eğer A olayı B'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle 5,56 2,5 kilometre yol açtıktan sonra hedefe saplanabilen bir kurşun olmasaydı, Rocco vurulmayacaktı. B olayı C'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle Rocco vurulmasaydı, Akbaba onu riske götürmeyecekti. C olayı D'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle Rocco riske gitmeseydi, kim bilir nerede şiilerce kıstırılmayacaktı. D olayı E'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle Şii ayaklanması, Akbaba'yı kim bilir nerede kıstırmasaydı, Profesör komutayı ele almayacaktı. E olayı F'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle Profesör komutayı ele almasaydı, Charlie Shatila'ya suskun matematikçi çavuşunu götürmeyecekti. F olayı G'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle Charlie onu Shatila'ya götürmeseydi, 24'e de gitmeyecekti. G olayı H'yi doğurmasaydı, başka bir deyişle 24'e gitmeseydi, maymuncuk Halit'le karşılaşmayacaktı. Ve peki ya üçüncü teknenin gerçekleşme olasılığı yoksa? Charlie neye dayanarak Zandra Sadr'ı ciddiye alıyordu? Evet, birlikleri almaya gelen gemiler kendilerini koruma olanağına sahip olmayan ve 15 milden fazla hızlı yapamayan gemilerdi. Evet, Hizbullahçıların Amerikalıları havaya uçurdukları 1200 kilo ya da Fransızları havaya uçurdukları 800 kilo heksojen de yüklü olsa bir sürat teknesi 20-30-35 mil hız yapabilir. Kendi hızından böylesine düşük bir hızla yol alan bir hedefi kolayca yakalayabilirdi. Evet, Batı limanı çevresindeki koylardan birinden yola çıkacak bir Pietro Mica limandan ayrılan bir gemiyi kolayca hedef alabilirdi. Ama limandan çıkar çıkmaz, feneri döner dönmez her gemi amiral gemisinin komutasındaki donanmanın koruması altına girecekti. amiral gemisinin komutasındaki donanma %100 etkili bir koruyucuydu. Benzersiz bir güvence. Bin Zandra Sadrat'tan daha üstün bir can simidiydi. Helikopterleri, hücum botları bir çırpıda olası bir intihar komandosunu belirler, hedefin yanına varmadan işini bitirirlerdi. Demek ki Charlie ihtiyar tilkiyi ciddiye almakla yanılıyordu. Akbaba Charlie'yi ciddiye almakla yanılıyordu. Kendisi de onun başımıza büyük bir iş açtın evlat diye söylenmesini ciddiye almakla yanılıyordu. Yetsin de artık pişmanlıklar, öz eleştiriler, kendisiyle hesaplaşmalar, yazgı ve anlam dışı inşallah üzerine felsefe yürütmeler. Bu öyküyü kafasından söküp atmalı, beynini yıkamalıydı. Telsizi aç Bernard. Ben mi? Diye karşı çıktı. Şeker ya da bir başkası arar da İtalyanca konuşmak zorunda kalır diye telaşa kapılan Fransız Bernard, telsiz senin işin. Evet ama şimdi beynimi temizlemek istiyorum. Ne istiyorsun? Bir problem çözeceğim Bernard. Hangi problemi? 50. ayrımın sonu. Sayfa 563.